Kayseri'nin haftalık gündem podcastine hoş geldiniz. 31 Ekim 5 Kasım arasında konuşacağız. Yanında Özkan Erdem ve Levent Pekcan var. Nasılsınız?
Merhabalar.
Evet. Merhabalar. Bu hafta fena olmayan bir gündem var. Yani yoğun sayılır.
Evet.
Şimdi hemen ben başlıkları sıralayayım. Öncelikle iPod 10 yaşına bastı.
Yine bir doğum günü haberi var.
Evet. Daha sonra enteresan bir şey. Bu geçen haftanın haberi ama atlamışız onu. O yüzden bu haftayı aldım. Nintendo zararı açıkladı. Bu onlar için çok uzun zamandır bir ilk zaten.
İnanılmaz bir şey.
Evet. Intel TV pazarından, şu akıllı TV pazarından çekileceğini açıkladı. AMD'de çalışanların %10'unu işten çıkaracağını açıkladı. İkisi arasındaki rekabetin rakamları geldi. Ona bakacağız. ARM 64 bit'e geçiyor. Ondan bahsedeceğiz. Ubuntu tabletlere ve akıllı telefonlara gelecek. Ondan bahsediyoruz. Yansımayan cam üretildi. Bu da bu benim çok en sevdiğim bu haftanın haberi buydu yani benim için. Motorola Zoom 2 2011 bitmeden geliyor ama çoğu tablet gibi Android 4.0 içermeyecek. iOS 5'te bir batarya sorunu ortaya çıkmıştı. Ondan bahsediyoruz. Nokia 600 modelini iptal etti. Seagate Barracuda ailesinin ismini değiştiriyor. Evet. Ki buna bağlantılı olarak da şu Tayland serinden bahsedeceğiz. Canon video sektörüne EOS C300 ile yeni bir kamera ekliyor. Bu iddialı bir kamera, ondan bahsedeceğiz. Google Maps ücretli hale geliyor. Gmail bu arada yeni bir görüntüye geçti. Ve iOS için olan uygulama geri çekildi. Internet Explorer da %50'nin altını nihayet görmüş. Bu da sevindirici bir haber.
Evet. Beter olsun diyebiliriz.
Ve yasaklardan bahsedeceğiz. İnternet yasakları başka bir açıdan gündeme geldi. Bu hafta peki lansmanlara gittik ama oradan pek haber çıkmadı, onu da söyleyeyim. Oyun dünyasıyla da bitireceğiz.
Evet.
Evet. Öncelikle önümüzde bir kutlama daha var. Yine bu iki hafta bayramlarla geçiyor.
Evet.
Kurban Bayramı.
Bizim yayına girdiğimiz gün Arife günü oluyor değil mi?
Evet, Arife günü
oluyor. Pazar günü bayram.
Evet.
Tamam.
Buradan herkesin bayramını kutlayalım.
Kutlayalım.
Dikkatle gitsinler, tatile çıkacaklar. Evet. Kendileri kurban olmasınlar.
Bir de keserken dikkat etsinler. Acemi kasap haberleri okumayalım.
Evet, kesinlikle.
Biraz komik oluyor artık.
Evet, şimdi bu arada tabii hemen başlarken şeyi söyleyeyim. Twitter ve Facebook hesaplarımız /teknoseyirden bize ulaşabilirler. iPod haberiyle başlıyoruz. 10 yaşında, 10 yıl olmuş ya.
Evet, yani çıkalı.
Ne zaman çıktın, ne zaman 10 yıl geçti? Hayret bir
şey. Değil mi? İlk modelleri tombuldu bayağı.
Ağırdı bir de, kafa yarar.
Beyaz kulaklıkları karakteristik özelliğiydi. Hani adamın cebinde iPod olduğunu beyaz kulaklıklardan anlıyorduk. İlginç yani, çünkü yeni bir cihaz değildi.
Evet.
Yani MP3 player bizim bildiğimiz bir üründü ama işte adamlar yeni bir boyut getirdi. Yani Creative işte üretiyordu bir türlü bir şeye yaramıyordu. Bu adamlar üretti. Bir anda icat edilmiş bir ürünü bir daha yeniden icat etmiş oldular.
Evet, yani bu şey de tabii için önemli. iPod, yani I ile başlayan şeylerin domine ettiği bir dünyaya da başlattı.
Ya iPod'un ilk çıktığında yani birçok kullanıcı çok temkinli yaklaştı. Birisi dedi ki ya zaten benim MP3 player'im var. Bazıları dedi bunun kapasitesi düşük vesaire vesaire. Ama Apple esas bombayı iTunes'la 2003'te patlattı. Evet. Oradan işte 1 doların altına satılan şarkılarla.
Zaten Creative'in bir türlü beceremediği şey oydu. Hani Creative sadece cihaz satarım. Ve işte başka iRiver'ıydı, o suydu, bu suydu, bir sürü firma. Bu olayı sadece cihazdan ibaret gördüler.
Apple da bunu ekosistem olarak gördü.
Evet, yani Apple bunun servis kısmını da düşündü. Farkı orada yarattı.
Evet. Ve o iPod'da öğrendiği tecrübe Apple'ın iPhone'daki başarısında temeli.
Evet.
Yani gayet. Evet, kutlu olsun.
Günümüzde işte bir satılan iPod'un o ilk çıkan modelle pek alakası yok. Hani devasa bir şey ilki. Ama hala aynı iPod işte.
Evet.
Konektörü aynı.
İsmi de aynı.
Evet.
Yani dediğin gibi hiç şeklen alaka kalmadı ama işte o ismi başlatan, o efsaneyi başlatan çıkalı 10 yıl olmuş.
Ya iPod aslında tozlu raflara girermiş. Yani neredeyse ben de girecek. Şimdi fark ediyorum. Ya 10 sene şey ilk modeller aday yani.
Sen ilk modeli bile yalnız iyi parayla alırsın şu herhalde.
Evet pahalı. Ben pahalı. Aradım eski iPod bir şeyle dock elimde çünkü dock'u var. Hani evde müzik seti haline getireyim diye eski bir iPod aradım. Yok ucuz iPod bulamıyorsun.
Yani.
Pahalı.
Evet şimdi diğer habere geçelim. Bu da ilginç. Nintendo'nun zararı. Şöyle yani öyle böyle değil. Şöyle söyleyelim. Çeyrek dönemlerde 589 milyon dolar 3. çeyrek zararı. Hmm. 2 çeyreği topladığın zaman bir öncekiyle 926 milyon. Herkese 1 milyar dolar zarar etmiş.
1 milyar doları bulmuş. Ve yani hayret.
2009'dan bu yana %75 gelir kaybı.
Şey bitti.
Wii bitti.
Wii'nin esprisi bitti.
Çünkü 5 milyon adetten 3.335'e yani gerilemiş Wii satışları.
Çünkü Murat artık şimdi Wii çok enteresan bir şeydi. Fakat şimdi Xbox'ta Kinect var. PlayStation'da Move var. O espri bir gitti.
Üstüne onlarda grafik var.
Tabii. Wii hala HD çözünürlüklerde bile değil. Bunlar daha güzel konsollar. Ve aynı işte motion kontrol işini, hareketle kontrol işini aldılar Nintendo'nun elinden. Tek elinden.
Ve diyorum. Bu yılki 3DS'lerde de satış miktarı beklenenlerin çok
aynen. Gerisinde. Kesinlikle başarısız oldu bence 3DS. Şey, beklenen başarıyı sağlamadı. Evet, başarısız oldu demeyelim. Beklenen başarıyı sağlayamadı. Wii U da bence pek heyecan yaratmadı.
Evet.
Ne oldu zaten anlaşılmadı.
Anlaşılmadı.
Ki, elinde bir ekran var, karşında bir ekran var.
Dikkat ettiysen abi bitti. Yani o bir
konuşulmuyor.
Evet, konuşulmuyor.
Evet, evet. Çünkü hiç heyecan yaratmadı. İşte hayret yani.
Yani böyle giderse de dayanacak gücü de kalmayacak. Yani, bu yani, rakamlar çok yani, şiddetli rakamlar.
Çok çok büyük zarar. Bakalım. Nintendo şaşırtır genelde insanları ama bakalım.
Diğer haber Intel ile ilgili. Onlar da şeyden çekiliyorlar. Televizyon arenasından çekilecekler. Evet. Google TV projesi vardı onların beraber yaptıkları. Şimdi bir akıllı TV projesi var piyasada. Ama çok fazla rağbet görmemiş gözüken o. Yani rakamlar öyle gösteriyor.
Çünkü ne olduğu belli değil.
Tanımı Intel çok hevesliydi ona gerçekten.
Çok hevesliydi. Çünkü hani düşündüğünüz zaman konsept olarak televizyon her yerde var.
Yani.
Ama yok işte.
Murat, düzgün yapmıyorlar. Şöyle söyleyeyim. Benim evimde bir akıllı TV var. Ama nedir? İnternete bağlanması için ya kabloyla bağlayacaksın, Ethernet'le, ya da Wi-Fi adaptörünü satın alacaksın.
Evet.
Çıkıyorsun çarşıya, o adaptör 70 dolar. Heh. Başka markanın adaptörü, 10 dolara da adaptör var, uyumuyor. İlla ki yani ismi de lazım değil, Sony. İlla ki Sony'nin adaptörünü alacaksın, 60 küsur dolar, 70 dolar. Ne oluyor? Ben telefonun aklını kenara kaldırdım şu anda. Akıllı bir kısmını kullanmıyorum. Evet. Çünkü hani Ethernet çekecek halim yok salona. Kablosuz da bağlayamıyorsam bağlamıyorum.
Evet.
İşte böyle hani şeylikler, tutarsızlıklar. Firmaların ayrıca akıllı telefonda ne sunduğu da şey. Kimi firma işte kanallar ekliyor kendisi. IPTV gibi özellikler katıyor. Kimisi katmıyor falan filan. Intel şey istiyordu tabii ki. Hani o sistem ona çıkıyor. Ya şimdi gün akıllı TV'ler aslında birer bilgisayar.
Doğru.
Bariz medya center kendi içinde. Onun da içinde dolayısıyla hani işlemci, bellek, depolama falan var.
Konumlandırdıkları işlemci de Atom evet. ile.
Şimdi oradaki başka bir sorun da şu akıllı TV. Hani sen son teknoloji TV'yi aldın da içerik akıllı değil.
Yani
ben o televizyonla normalde ulaşamadığım bir şeye ulaşmalıyım ki o yatırım yapayım. Öyle bir şey olmadı.
Tabii.
Aslında sakat taraf orası. Şimdi ben herkesin elinde tablet var, bilgisayar evet. var, o var, bu var. Cep telefonu var. Ben bunlardan zaten her yere giriyorum. Bunları aynen. televizyona da bağlayabiliyorum.
Evet.
Şimdi o zaman televizyonun akıllılığı nerede kaldı? İşte insanları ikna edememişler. Yani akıllı TV insanın kafasında ampul yakmıyor.
Çoğu akıllı TV'nin kumandası da şey değil. Akıllı TV konseptine uygun değil.
Evet.
Normal televizyon kumandası. O yüzden hani...
Bu iş tutarsa yürümüyor. Abi şeyden tutacak. Akıllı tarafından değil de oyun konsollarına sağladığı değişik 3 boyut teknolojileriyle yani. Filmlere sağladığı 3 boyut teknoloji. Çünkü orası da bayağı bir gelişiyor.
Ya orada şey de var. Ürünlerin döngüsü. Şimdi mesela Intel ve Google oraya girmek istedi ama hali hazırda satılan milyonlarca TV ya bunu sistem adapte edemezler. Ve oradaki döngü çok uzun.
Tabii.
5 sene, 6 sene, belki 7 sene.
Ya çok
ya belki bu 2014-2015'in şey olacak.
Taşlar yerine oturacak. Bak benim evimde şu anda Murat televizyon YouTube'a bağlanıyor.
Evet.
Blu-ray player YouTube'a bağlanıyor. Media player YouTube'a bağlanıyor. hani Xbox bağlanmıyor. Hani olsa o da bağlanacak.
Evet.
Ya da hani Facebook diyelim. Bunların hepsi Facebook'a, Xbox dahil Facebook'a bağlanıyor. E hangi birinden gireceğim?
Yani.
Yani bu şey, yani bu anlamsız kalıyor.
Evet.
Her cihazda bir şey menüsü, bir YouTube menüsü, her bir de abi, Facebook menüsü.
Televizyon rahat kullanılmıyor. İstediği kadar kumandayı güzel tasarlar. Olmuyor o iş yani.
Evet.
Ona en sonunda klavye takmanın lazım. O da bilgisayar yapıyor onu.
Evet.
Evet. Bakalım. Ya şey olacaktır. Bu akıllı TV özellikleri televizyonun parçası haline olacak, gelecek. Evet. Hani şimdi satış övesi ya. Öyle olmayacak.
Evet, aynen öyle. AMD çalışanlarının %10'unu işten çıkarıyormuş. Çok önemli bir rakam.
Reuters'ın haberi.
Evet.
2012'nin ilk çeyreğine, ilk çeyreğinin sonuna kadar %10'unu işten çıkartıp $200 milyon şey masraftan kısacaklarmış. Az buz değil, %10 büyük rakam. Şimdi bu bir sonraki haberle bağlantılı tabii, ki kazanç durumuyla
şeyle bağlantılı. Evet. Intel'in işlemci pazarındaki payı 79.3'ten %79.3'ten 80.2'ye çıkmış. Of. AMD'de 20.4'ten 19.7'ye gerilemiş.
Ya ben kendim bildiğim bile de hep %75'ler, %25'ler hep bu seviyede.
AMD'nin bir %30 hayali vardır.
Ona hani, Athlon döneminde ilk
bir ara erişti mi?
XP döneminde çok yaklaştı.
Yani
%29-28 civarındaydı.
Ama hiç görmedi galiba, ya da gördüyse de çok kısa sürdü. Şimdilerde de işte %20'nin altına kaymaya başladıysa buldozer hayal kırıklığı. Üretiminde, tedarikinde de sıkıntı var. Ekran kartı konusunda pek konuşmuyorlar. Hani ne olacak?
Ekran kartı tarafı olmasaydı yani
gitmeyecek, daha zor buldular.
Kanalları dikmişti diye düşünüyorum.
Bu sene ekran kartında bir şey yapmadılar.
Yani
Nvidia'da sessiz kaldı orada.
Nvidia'da bu sene ekran kartçılar bu seneyi pas geçtiler. Herhalde ortak bir karar aldılar arka planda. Beraber pas geçtiler yani.
Abi şey sorun. Yani daha ne yapacaksın? Şimdi oyunu bıraktı Nvidia. Ne yapıyor? CUDA.
Yani Tesla. Ya da işte şey
şu anki
mobil teknolojiler.
Şu anki oyun endüstrisi o sektörü süremiyor. Tabii. Yani sana kart aldırtmıyor işte.
Aldırtmıyor yani, bir yerden tıkandı artık Murat, hani kartlar çok pahalı.
Ama esas sorunlar bunun temelinde yatan şey, konsollar çok yaşlandı. Konsollar değişirse ancak oyun firmaları daha iyisini yapacaklar. Dolayısıyla evet, belki biz de daha iyi oyunları daha sık göreceğiz. Şimdi bir bakıyorsun bir Battlefield 3 var, başka?
Yok şey değil, Battlefield 3 de sonuçta yeni bir teknoloji değil. Konsolların yenilenmesi lazım.
Evet.
Şu andaki konsollar hala çok eski. Artık o da bakalım. Önümüzdeki sene duyurulur da 2014'te çıkar tahmin ediyorum. Daha yani yakın zamanda bir hareket beklemeyelim.
Evet. Diğer habere geçelim. ARM 64 bit'e geçecek.
Ya bak bu önemli.
Bu önemli bir haber.
Çünkü ARM server pazarını, sunucu pazarını süzüyor. Gözü orada. 4 tabii 32 bit, 4 GB bellek sınırlı işlemciyle server işi bir yere kadar gider. Gerçi şöyle 2014 işlemcilerin tabii çıkması V9 şey mi?
V8.
V8 mimarisi.
7'den 8'e geçiliyor evet.
2014'te önce 64 bit ARM işlemciler direkt server pazarına girecek ve karıştıracak bu işlemciler.
Ama kullanım şey olarak da bayağı bir geniş yelpaze söylemişler işte. Cep telefonu, bu akıllı cihazlardan süper bilgisayarlara kadar her yerde kullanabilecek
konsollar
falan gider. Paralel
orada
olarak.
Başka bir iddiaları daha var. Enerji kullanımını çok düşüreceğiz diyorlar.
Tabii.
O açıdan.
Tabii.
O önemli yoksa.
Ya bu enerji kullanım olayı firmaların, işte Intel'in, AMD'nin her çıkardığı işlemci sunucuda işte şu kadar işlemci tasarrufu falan evet filan diyorlar. Data center'ın yoksa kendinin.
Tabii.
Onun bir anlamı yok. Sen istersen 1 watt güç tüketen işlemci sahip server koy, istersen 500 watt. Data center'ın bizden aldığı ücret değişmiyor.
Evet,
doğru.
Yani bunun katkısı son kullanıcı tarafında evet çok büyük kurumsal müşteriler olacak. Tüketim anlamında.
Aynen. Şimdi çok doğru bir şey söyledin Özkan. Şimdi sunucu sahibiyiz sen, ben. Birden çok sunucuya sahibiz. Fakat hosting firmasının bizden aldığı aylık kira, hani sunucu bulunuyor, elektrik ve soğutma karşılığı olduğunu söyledikleri rakam hep aynı.
Evet.
Yani sen bir 1900 işte 90 küsürden kalma ya da 2000 yılından kalma hurda bir külüstür işte deli gibi enerji tüketen bir sunucu da götürsen aynı para alınıyor. Son 2011 model işte düşük şeyli düşük güç tüketimli, düşük ısı üreten bir sunucu götürsen de ayda 35 dolar işte 40 dolar sana yazıyorlar. Hiç öyle bir ayrım yok.
Evet.
Şeye yansıyor ama. Senin cihazının düşük tasarrufu hosting firmasının sahibinin cebine yansıyor.
Kesinlikle öyle. Ya bu şey gibi araçlarda karbondioksit emisyonuna göre vergi almaları lazım. Bunda da evet. Elektrik tüketimine göre.
Tabii.
Bir de tabii tabletlere uygulanırsa bu, orada da pil tüketimini azaltırsa. Tabii...
ARM'ın tabii orada şöyle bir şey var. Şimdi Windows 8 geliyor.
Evet.
Windows 8 doğrudan ARM mimarisini desteklenmiş işletim sistemi.
Evet.
ARM orada bir de şimdi 64 biti destekliyor. Hem o mimari hem tabletlerde zaten var olan bir ciddi bir şeyi var. Pazar payı var akıllı cihazlarda. ARM akıllı hamleler yapıyor.
Evet.
Evet. Her attıkları adım olumlu adamlar. Evet.
Diğer haber de hazır tabletlerle devam ederken Ubuntu oraya girmeye çalışıyormuş. Siz Ubuntu kullanıyorsunuz. Bunu nasıl yorumlarsınız?
Ubuntu tablete girmeye çalışıyor. Yani geç bile kalınmış bir şey. Çünkü bu kararı şeyde vermesi lazımdı. iPad haricindeki cihazların piyasaya girmeye başladığı andan önce bunu kestirip üreticilerle anlaşmış olması lazımdı ki belli bir pazar payı elde edilebilsin.
Ya zaten bakıyorsun habere Özkan, işte firma adı sarf edilmedi diyor. Ya çünkü ben hiçbir firmanın Ubuntu tablet falan üreteceğini zannetmiyorum.
Ya Android orada alıp başına gidecek.
Piyasa paylaşılmış. Android köşesini tutmuş. Apple köşesini tutmuş. Windows, Microsoft geliyor bir köşeyi tutacak. Sen nereye, hangi tablete Ubuntu yükleyeceksin? Yani şey yaparsın tamam. Hani şimdi mesela şey var ya, zamanında işte GP2X taşınabilir oyun konsolu vardı. İşte özelliğine Linux temelli, işte açık kaynak falan. Daha sonra işte Pandora çıktı. Linux temelli, açık kaynak, özgür yazılım falan. Güzel ama bunlar şeyde kalıyor işte, böyle bir lokmacık olarak pazar payında kalıyor.
Ya bunlar biraz sonuçta...
Tribüne oynama biraz.
Evet, tribüne oynama.
Şimdi bu tabletler çıkar. Ufak üreticiler ya da işte belki HP falan ilgi gösterir. Bu tablet çıkar. Ama işte Ubuntu camiası satın alır. Ama ne kadar? Yani bu arkadaşlara da saygısızlık etmiş olmayalım ama az rakam olarak azlar işte. Ya yani şu anda hani şöyle bir rakam vereyim sana. Dark Hardware'in okuyucusu teknolojik açıdan yetkin insanlar, bilgisayara meraklı, işte özgür yazılıma meraklı falan insanlar. %1 değil Linux'tan sitemize olan giriş oranı. Evet. Maalesef bu camia çok ufak. Ya da diğer camialar çok büyük. O yüzden Linux camiası çok ufak kalıyor. Yani o yüzden yaparsın da işte para kazanmazsın. Ha ama tabii şu var. Ubuntu biliyorsunuz diğer Linux dağıtımlarından bayağı farklı. Ubuntu'nun arkasında bir firma var. Verirler parayı, yaptırırlar.
Yani bir de şu da var. Lanet abi oradaki şimdi tablet deyince işin içine bir kere... Yazılım konuşmamamız lazım. Orada bizim ekosistem konuşmamız lazım.
Tabii her şeyle.
Ya orada uygulama pazarıyla. Tabii her şeyle konuşmamız lazım. Şimdi ve ona uygun oyunlardı vesaireydi falan filan. Tabii. Şimdi Ubuntu'nun orada söyledikleri yıl da çok geç.
Tabii.
Bayağı bir mesafe var. Süre var.
En basitinden şuna bak Özkan. Netbook'ta Linux ne oldu?
Yani.
Microsoft bir girdi Windows XP ile. Linux'lu netbook kalmadı. Hala tamam bir iki model buluyorsun ama işte mumla arıyorsun. Ya da işte millet şeyi alıyor. Windows'lu netbook'u alıp üzerine kendi Linux'unu kendi kuruyor. Tamam Ubuntu'yu kurdum bu gayet de güzel oluyor netbook'lar da. İşte uğraşıyorsun.
Evet.
Evet şimdi diğer haber bu benim için haftanın haberi. Diğer hiçbir şey önemli değil. Evet yansıma yapmayan camı üretmiş bir firma. Olay şu. Şimdi Nikon Electric Glass diye bir firma çıkıyor. Bir tane ışık yansıtıcılığı az olan bir cam yapıyor. İşte arkasında önünde film kullanmışlar. Bunu vitrinden telefona her yerde kullanabiliyorsun. Normalde ışığı %8 yansıtan cam bununla kıyaslanınca 0.5, %0.5. Yani bir bile değil yansıtıcılığı. Yani. Ve bir tane fotoğraf koymuşlar standlarından. Hakikaten baktığın zaman... camı görmüyorsun.
Bunun kullanım alanı neresi? Direkt bu, söyleyeyim.
İşte
düz sistem.
Vitrin camından tut her şey.
Yani düz sistemde bu yansıyan ekran dediğimiz, hani parlak ekran kadar yansıyoruz kendimizi görüyoruz evet. Dediğimiz olay kalkacak demektir eğer kullanırlarsa.
Kullanmayacaklarını size garanti edeyim. Çünkü şu anda Özkan şimdi de yani yansımayı azaltan teknolojiler var. Adamlar bilerek kullanmıyor. İnadına daha çok parlayan yansıyan ekran yapıyorlar. Parlak ekran bilmem ne. zamanında anti-glare, yani parlamasız monitörlere $50, $60 fazladan para ödedik. Şimdi Asus'a bakıyorsun, glare teknolojisi diyor. Ne glare teknolojisi nedir arkadaş? Ekran camdan ışık yansıyor. Sen bunu bir teknoloji diye çakmaya çalışıyorsun insanlara, çakıyorsun. Yani ben bunu da kullanmayacaklarına eminim. Çünkü pahalı, ekle maliyet de getirecektir. Bu parlak ekran hastalığından vazgeçmezler. İnşallah geçerler.
Birkaç marka üst modellerinde
İnşallah
belki
geçerler.
Şey yapacaktır.
Evet, yani çünkü şeyi anlamak mümkün değil. Gidiyorsun en tanınmış markanın orta düzey 1 milyarlık televizyonunu alıyorsun. Mat ekran çok güzel. Mutlu bir şekilde yaşıyorsun. Aynı markanın 5 milyarlık televizyonunu, 5 bin liralık televizyonunu alıyorsun. Parlak ekran gündüz vakti televizyon izleyemiyorsun.
Doğru.
Bir bütün teknoloji sektör bir akıl tutulması yaşıyor bu parlak ekran konusunda. Bariz bir şekilde daha kötü teknoloji yaşadığımız deneyimi geriye götürdü parlak ekranlar. Bilgisayarımızdan aldığımız keyfi ya da yaşadığımız bilgisayar deneyimini geriye götürdü. Ama önümüze dayandı.
Evet.
Evet. İnşallah senin inşallah, gibi olmasın.
İnşallah bu birileri uyanır yani. Bu akıl tutulması bir yerde biter inşallah.
Şimdi Android 4.0 ile ilgili haberler geliyor. Şimdi
dondurmalı sandviç.
Evet, büyük. Hani
Honeycomb'la.
Motorola Zoom 2 ve Transformer Prime Asus'un. Bunlar da ilk başta 4.0 olacak diye söylenmişti ama ufak ufak haberler geliyor ki olmayacak.
Donanımlar şimdi yetişiyor, yazılım yetişmiyor.
Evet. Şimdi orada zaten olmaması iyi olur çünkü hatırlayın Motorola Zoom ilk çıktığında Android 3.0 ile geldi. İlk Android 3.0 tablet Motorola Zoom'du.
Evet.
Yazılım tarafında çok ciddi eksiklikler vardı. Aynı şeyi göze alırsa eğer Motorola yine sıkıntılar olursa ikinci hatayı yapmak istemediğinden böyle bir karar vermiş olabilir.
Aceleye gelmesin tabii. Biz hatırlıyorum Android 3'lü tabletler ilk çıktığında biz şey demiştik. Ya çıktı mı ya Android 3 falan şaşırmıştık. Çünkü biz hala geliştirme aşamasında zannediyorduk. Bir şekilde yarım yamalak olsa çıktı.
Ya Android enteresan. Sürümler böyle çok sessiz sedasız çıkıyor aslında. Böyle yani böyle gümbür gümbür gelmiyor. Evet, mesela iOS 5 çıkıyor. Hurra işte böyle yıkılıyor. Yok, o oldu böyle oldu falan filan.
Şey var çünkü Özkan, hani Android'de şu sıkıntı var. Senin diyelim HTC'in var. Benim Motorola'm var. İşte Murat'ta Asus tablet var. Ya bir Android'in bir merkezi yok ki cihazlarımızı update edelim. Herkes şeyini bekleyecek. Kendi üreticisini bekleyecek. Evet. Sen HTC'yi bekleyeceksin. İşte ben Motorola'yı bekleyeceğim.
Ve modelden modele göre de değişebiliyor.
Kimi üretici sallıyor, güncellemiyor. Aylar sonra güncelliyor. Şeyi vermiyor. O iOS'ta tabii tek cihaz, tek kaynak.
Evet.
O toplu heyecanı vermiyor.
Doğru.
Şey de çok kafa karıştırıyor. Ben Android 4'ü şunun için bekliyorum. Ya telefonlarda Android 2 serisi, tabletlerde 3 serisi. Bu kafa karıştırıyor. Yani bir ister istemez telefonunu Android'in en son sürümü yüklense bile şey hissediyorsun. Ya ben işte eski kaldım. Hani Android 3 var şimdi, bende 2 var. Ya 4 ile bitecek bu iş. Hani 4'te ayrım yok. Hı hı. Aman o gelsin bir an önce de şu kafa karışıkları bitsin.
Abi rahat bıraksınlar şu telefonları bir kullanalım ya. Şimdi bir haberde iOS 5'ten işte al sana. O kadar beklediler. Kullanıcıların bazıları 4-5 saate kadar düştüğünü söylüyor bataryanın. Apple da bunu onayladı. En sonunda da bugün hatta bir yama çıktı ama o bile tam çözmüyormuş galiba.
Tam çözüm 5.0.1 çıktı diye haber geldi de şey değil. Yani tam çözüm değil.
Yani şimdi sırf son versiyon da işte iOS 5'i nereye koyarsan orada bataryan azalıyor. Böyle bir sıkıntı yaşayanlar varsa da işte güncellemeyi edinmeye çalışsınlar.
Ya ben biraz aplikasyonla bağlantılı herhalde.
Evet, arka planda gereksiz şeyler çalışıyormuş.
Ben bir sorun görmedim iOS 5'te de iPhone 4'te. Herhalde daha çok hani GPS bazlı bağlı uygulamalara yüklenenler etkisini hissediyor.
Bu arada Nokia'dan tuhaf bir haber geldi. 600 modelini iptal ettiler.
Bu ama bizim videosunu çektiğimiz 603 değil. Bu 600, bu daha önce tanıtımı yapılmış model. Hatta hani biz gidememiştik, bir Nokia ofisinde bir tanıtım yapmışlardı, evet, hatırlarsan. Bu 600 ile bizim videosunu çektiğimiz 603 arasında $10 fiyat farkı varmış ya da 10 euro. 603 de daha iyi bir telefon. 600'ü kaldırmışlar o yüzden.
İyi.
Zaten bu, hani piyasaya hiç girmemişti. Yani doğmadan öldü.
Ama yani Nokia niye duyuruyorsunuz o zaman? Yani
tabii bu işlerin hesabı kitabı önceden yapılmıyor mu? Yani bu bir günde hani bugün bir telefon yapalım diye sabah oturup akşam çıkartmıyorlar ki. Aylar öncesinden planlanan şeyler. Bunun böyle olacağı da belliydi. Neyse canım şey, sonuçta model sayısının çok olması firmalara bir şey katmıyor işte. Apple en güzel örneği. Adamda bir tane iPhone 4 var. Yani şimdi iki tane var da boş ver. Tamam işte bir adam bir mal satıyor.
Evet.
O yüzden azalsın model sayısı sorun değil Nokia için bence.
Bu Seagate ismini sadeleştirmiş, ne yapmışlar?
Ya şey kaldırmışlar. Murat, özellikle şu green,
green evet,
lafını kaldırmışlar. Çünkü şöyle, zaten önce LP diyorlardı. Fakat bu LP'nin ne olduğunu kimse anlamıyordu.
Levent Pekcan, Pekcan yani.
Ya şimdi ama Levent Pekcan olsa iyi şey var. Şimdi low profile diyen varmış, low power diyen varmış ama low performance diyen, performance diyen de varmış. Kötü benzetmeler. İlk önce Barracuda Green yaptılar. Orada da şey hesaplamışlar. Ya bu ne kadar green? Hesabını yapmışlar. Hemen hemen hiçbir enerji tasarrufu sağlamıyor.
Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bana soranlar böyle bir şey var işte Western Digital'de onda da var. Bu green lafını duyanlar ya bunun ne eksiği var diyor.
Değil mi?
Yani green lafı, çevrecilik lafı olumsuzluk bir şeyle.
Evet, evet.
Olumsuz özellikle
ilintilendi. Evet. Evet. Çünkü hakikaten yeşil diyoretikleri ürünler zaten diz tarafında ya performanssız oluyor
yani.
Ya da 2 ay sonra nalları dikiyoruz.
Tabii tabii.
Yani şey, bizim Western Digital aldığımız disk ben sayamıyorum artık kaç tanesi bozuldu.
Evet.
Valla işte green'i kaldırmışlar. Ben şimdi Seagate'in şeyine de bakıyorum. Hani ürün yelpazesine şey olmuş. Barracuda 7200 RPM. Barracuda 5900 RPM.
Ha, iyi.
Artı altında da şeyleri. Kapasite seçenekleri. Bir Barracuda XT hala devam ediyor ama onu böyle bir ayrı bir kit olarak kutulu sattıkları için devam ediyor.
Abi zaten o dizilerin hiçbirini alamayacağız. Biliyorsun sel oldu götürdü hepsini.
Ya evet şimdi bu sel konusu biz geçen hafta değindik. Hatta hani ilk bu konuyu değinen yayın bizdik galiba. Ya da en ilk değinen yayınlardan biriydik. Bu hafta çok ses getirdi. Bayağı endişe verici laflar
çünkü
geçiyor.
Çünkü ilk söylenen şey şu. Firmalara yani sistem üreticilerine öncelik verilecek. Piyasada tek almak zorlaşacak yani fiyatlar yükselecek.
Do diyorlar. It yourself. Kendi bilgisayarını toplayanlar sıkıntı çekecek.
Firmalar, üretici firmalar direkt büyük firmalara öncelik tanıyacaklar. Stokları onlara verecekler.
O zaman disk fiyatlarında ciddi yükselme
yani
beklenir.
Alacak disk ihtiyacınız varsa ya da birkaç ay içinde olacağı gözüküyorsa hemen gidin alın yani.
Evet. Disk işi bayağı bir soruna dönüşecek galiba.
Sırf disk değil. Canon da, Nikon da orada. Fabrika sahibi. Onlar da etkilenmişler. Mesela 60D ve 5D Mark II Tayland'da şu anda üretimde sıkıntı var. Ama şey değil. Hani bir örnek vermiştim hatırlıyor musun? Japonya depreminde sen makineyi üretiyorsun da makinenin kayışını üreten adam ölmüş.
Yani en ufak parçayı üreten aksasa akışı.
Bunlara 60D ve Mark II'ye 5D Mark II'ye parça tedarik edenlerde sıkıntı varmış. Dolayısıyla bu iki üründe sorun olacak. 60D özellikle önemli çünkü çok güzel bir makine.
Tabii.
Ama kemer karşılık geliyor. İşte Nikon'da D7000'e. Bu sefer Nikon'un D7000'i de orada üretildiği için o da etkilenmiş.
Bütün bir kategori etkilendi.
Evet, o kategori yok oldu yani şimdi bu durumda. Fiyatları orada da artabilir. Zaten artmıştı. Japonya depreminden sonra.
Kötü.
Yani yine bu makinelerden herhangi birini almaya niyetlenenler piyasada varken alsınlar. Diğer habere geçelim. Canon bir video kamera tanıttı. EOS C300 Özkan.
Sinema serisi. Bu alanda aslında şimdi Red markasının hakim olduğu bir alan.
Evet.
Nedir bu alan? Hafif. Ama öyle bir sensör koyuyorsun ki kocaman. Öyle 4K. Bir kalite elde ediyorsun ki sen o eski koca kameraları değiştirip yerine bunları alıyorsun. Ama fiyatlara bakıyoruz işte Red tarafında. İşte Red Epic var mesela orada en üst seviye. $35,000 başlıyor. İşte paketini alırsan $60,000 gibi rakamlar.
Tabii senden $35,000'a bir tane ufacık bir şey gövde geliyor. Sen onu her şeyini sen takıyorsun sonra.
Tabii. Tamamen modüler. Şimdi Canon bu alanda işte yeni bir ürün çıkarttı. C300. Sen diyebilirsiniz burada 5D Mark II ile işte çekilmiyor muydu bazı sahneler falan filan. Kullanılıyordu. Ama tabii orada bizim bildiğimiz klasik DSLR'lar bazı eksiklikler vardı. Neydi işte timecode gibi. Bunlar olmayınca özellikle çoklu görüntü işlerken bunlar sıkıntı olabiliyor. Prodüksiyoncular için.
Süre.
Aynı şekilde evet. Kalite. Aynı zamanda şimdi, işte bu mesela rolling shutter sorunları vardı hareketli sahnelerde.
Şimdi şu var biz hep söylüyoruz yani arka plan tam algılayıcı önemli. Bir de onun görüntüyü işleyen algılayıcı önemli. Burada Canon şunu yapmış. Gitmiş kendisi hiç şeyden pas almadan, fotoğraf makinesi bölümünden pas almadan kendisi bir tane sıfırdan işlemci tasarlamış.
Evet.
Dolayısıyla şu an video kamerada, pardon fotoğraf makinesinde gördüğümüz video çekerken ortaya çıkan sorunlar bunda yok.
Evet.
En büyük özelliği bu.
Şimdi RED'den eksi tarafı var. İşte 4K çözünürlük yapamıyor bu C300 sadece Full HD'de 1980
öyle mi?
Çözünürlükte, çözünürlükte kayıt yapabiliyor. Yani frame per second yani kare bir saniyede kaç kare çektiği oranları da şeye göre yine düşük RED'e göre.
Daha mı ucuz?
Şimdi şöyle fiyatlara bakınca bu arada ürün C300 8.3 megapiksel. Hmm. Bu düşük denilebilir ama
yok, yok.
Değil. Normalde 1900x1080 kayıt yaparken 2 megapiksel yeter normalde. Yeterli. Şimdi ISO aralığı falan bayağı geniş. İşte bazı özellikler var. Örneğin çift kompakt flash kart yuvası var. İstersen kapasite arttırıyorsun, istersen yedekli kaydediyor.
Çok iyi, çok önemli.
Sıkıntı olduğunda hani ikinci evet. Şeyden alıyorsun.
Sinema sektöründe özellikle.
Tabii kesinlikle. Tamamen modüler yapı, her şeyi söküp takıp çıkartabiliyorsun. Fiyat 20 bin dolar.
Hı.
Sadece gövde.
O sektör için bir şey değil.
Evet.
Bizim havacılık. İçin hani bizim için hayal edilebilecek bir şey ama o sektör için bir şey değil.
Ürün şey, fiyat aralığı olarak baktığımızda RED markasının ürünlerinin tam böyle iki arada bir derede. Scarlett'ten pahalı. Scarlett biraz daha düşük özellikle. Scarlett'in bazı yönleri daha iyi tabii ki. RED Epic daha üst seviyede kalıyor. RED One var. RED One da biraz daha iyi şeye göre. C300'e göre. Video çekiminde özellikle. Yani Canon burada avantajı ne olacak? EF serisi lenslerle kullanabilme imkanı o çok büyük bir artı olacak.
Tabii.
İnanılmaz bir yelpaze var. Yeni lensler de duyurmuşlar.
Evet.
Tüm aksesuar serisiyle. Ocak ayında duyurulacak.
Piyasaya
pardon. Başlayalım. Ocak ayında piyasaya çıkıyor. 20 bin dolarla. Canon şimdiden birkaç film üreticisiyle çalışma yapmış ama filmler çekiliyor aslında şu anda. Hmm. Kullanılıyor. Birkaç yönetmen kullanıyor. Yakında sinemalarda göreceğiz çalışmaları.
Biz Tekno Seyir'de görür müyüz?
Rüyamızda çekeriz abi.
Yani bizim için çok üst seviye bir ürün kalıyor. Sonuçta sabit yerinde duruyoruz.
Evet, hareket doğru.
Bizim 600D bile
fazlasıyla... Bize odak sabit bizde.
Evet, doğru. Biz o işi çift makineyle hallediyoruz. Şimdi, Google Maps ücretli hale geliyormuş. Bu önemli bir haber. Çünkü bir şekilde haritayla bağlantılı olan herkes Google Maps kullanıyor. Evet. Yani IETT'sinden tut, Canon'a evet, kadar, evet. Yazılımlarına kadar herkes kullanıyor. Evet. Ve ticari anlamda artık kullanıldığı zaman... Para ödenecek.
Evet. Ama onun altını hani bir daha çizelim. Son kullanıcı için bir yok. Şey yok. Google Maps'i kullanan program yaptıysan o programda belli bir trafiğin üzerinde şey yapıyorsa iş yapıyorsa senden para istiyor Google. Yani senin dediğin gibi işte İETT Google Maps'i kullanan uygulama geliştirdiyse o para ödeyecek.
Ödesin.
Mesela şeylerde bu vardır. GPS'li ürünler çıktığı zaman makinelerde, fotoğraf makinelerinde bir tane yazılım gelir, hemen tekler şeyleri görürsün, çekilen yerleri. Orada her zaman Google Maps kullanılır. Zaten bedavaydı. Niye kullanmasınlar? Şimdi onlar mesela Canon para ödeyecek.
Hmm.
Gibi.
Daha çok kullanım alanında şey, o yine kişisel kullanıma giriyor biraz. Bu kullanım modelinde mesela iPhone'a yüklediğin veya Android'e yüklediğin bir pusula uygulaması. Mesela Pixel'in evet. Pusula uygulaması var. En yakın eczane diyorsun. Yol tarifi ver diyorsun. Sana Google Maps üzerinden çizip veriyor. Evet. O tür uygulamalarda esas ciddi evet. Para.
Bu olacak. Bahsettiğim şey de mesela GPS'te de yine online olmazsan göremiyorsun yalnız. Yani yine seni sokuyor oraya. Dolayısıyla evet. Onlar da para verecektir bir şekilde. Herkes i̇şte kullanıyor çünkü.
API'yi kullanan, programlama evet. Arayüzünü kullanan parayı bayılacak.
Bayasınlar.
Ama şey Google iyi tutar. Yani şöyle. Sonuçta paralı oldu diye Google kullanım oranını da düşmez. Düşürmek istemez. Dolayısıyla hani onu iyi
yok, ucuz şeyde, bir rakam.
Ayarlayacaktır.
Evet, rakamlar ucuz. Diğer habere de geçeyim. Hazır Google'dan devam ederken Gmail'in tipi değişti.
Evet.
Zaten biz yazdan beri kullanıyorduk. Şeyde yok,
bir
vardı.
Kere daha değişti.
Yok, şöyle temalarda şey vardı. O işte şey oldu. Varsayılan arayüz haline geldi.
Yok, biraz daha değişti. Şimdi bazı hesaplarda aktif değil. Mesela benim başka bir kullandığım hesap var. Orada aktif hale geldi. Yani yine tabii görsel olarak değişiklikler var. çok ben garipsemedim açıkçası. Yani güzel olmuş gözüküyor.
Evet,
bir taraftan açacağım ben
yani size. Şuna dikkat etsinler. İşte sağ alt köşede çıkıyor bu temayı kullanmak istiyorsan evet. Onayı. Bunu yapıyorsun fakat bu temanın varsayılan arayüzünde mesajların arasındaki mesafe çok yüksek. Yani bir ekrana eskiden 20 mesaj sığıyorsa şimdi 15 mesaj, 10 mesaj sığıyor. Sol yine sağ üst köşeye bir dişli işareti geliyor. Bu zaten var olan settings dişlisi değil. Bir alta bir dişli geliyor. Ben bunu çok aradım da o yüzden özellikle söylüyorum. O dişliye basarlarsa 3 ayar var. Mesajların birbirine olan yakınlığını oradan ayarlıyorlar.
Evet.
Ben şey yeni arabirim bu arada.
Ben kullanıyorum, çok beğendim.
Sen bu arabirimi kullanıyorsun?
Evet, ne arabirimi kullanıyorum. Bu arada tabii Gmail'in bir başka atraksiyonu da şeydi, iOS'a gelmekti ama orada bir sorun çıkmış. Dolayısıyla onu geri çektiler. Onu da söyleyelim.
Bir günde geri çekmişler.
Evet. Yani acaba ya böyle şeyler piyasaya çıkmadan nasıl anlaşılıyor, ben onu anlamıyorum.
Şeyle çakışıyorlar biliyorsun genelde hani Apple'ın bayağı bir programcılara dayadığı bazı şeyler var. Hani şartlar var. Uygulamalarda şu olacak, bu olacak falan diye. Herhalde orada bir şey oldu, bir aksaklık oldu.
Evet, şimdi bir güzel haberde Internet Explorer %50'nin altını görmüş. Gerçi tam yani 49.6 evet. Falan diyorlar da bir zamanların yani her şeyiydi yani.
Evet.
Alternatifi düşünülemezdi bile. Birçok evet. İnsan için yani kurardın sistemlerini, insanların Firefox'u başka bir şey. Yine onlar IE6'yı bile kullanırlardı.
Demek zaten o... sorun IE6.
Evet.
Hani biz yayının başında ben beter olsun falan dedim. IE6 için dedim. Yani IE6 bizi yaşamdan soğutan, evet. Biz uygulama geliştirenleri, web sitesi sahiplerini yaşamdan soğutan bir şeydir, olaydır.
Siz ne kullanıyorsunuz?
Firefox.
Ben ufak ufak Chrome'a geçiyorum. Daha hoşuma gitmeye başladı. Daha hızlı geliyor bana. Daha az sorun çıkartıyor. O yüzden Firefox'u bırakacak gibiyim.
Ya ben 5 aydır Firefox'u ellemiyorum bile.
Benim Chrome çevremde Chrome da çok yaygın. Operacılar var. Hala işte.
Opera ama çok marjinal bir şey ya. Evet. Yani.
Onlar kesin... genelde zaten benim de marjinal arkadaşlarım. Opera'yı. Opera hala ısrar edenler var. Safariciler var Dark Adventure'de okuyucular arasında.
Safariciler var. Onları Safari hiç Chrome aslında şey olarak WebKit.
Şimdi yani. Safaricilere hiç anlam veremiyorum. Çünkü operacıların bazı hani böyle neden kullanıyorsun dediğinde çok sağlam bazı şeyleri var. Gerekçeleri var. Özellikle Opera'nın mail kısmını çok beğeniyorlar. Mail arama falan konularında. Ama işte Safari'yi niye kullanıyorlar bilmiyorum.
Şimdi iPhone kullanıyorsan ya da işte iPad kullanıyorsan Safari. Ya da işte MacBook'ta ben Safari kullanıyorum. Hazır kuruluydu kullanayım dedim. Yani tabii ona da başka
yani Safari kötü bir tarayıcı değil. Geliştirici tabii. İçin güzel araçlar da veriyor. Ve eğer işletim sistemi desteklerse özellikle web için resimler üzerinde düzeltme yapıp sana daha güzel gösterebiliyor. Gölgeli ya da daha canlı şekilde. Safari'nin o tür şeyleri var. Artıları var. Kullanıcı için. Sonuçta geliştirici için.
EA'nin şeye gitti artık. Etkisi gitti.
Ama yani yine %50 baktığın zaman
aşağı doğru gidiyor ama.
Aşağı doğru yani. Gidiyor ama şimdi bak şöyle düşün. Karşısında koca koca rakipler. Evet. İşte Chrome, Firefox, Safari falan böyle gümbür kaslı abiler ama üçünün toplamı 151. Yani.
Tabii ki. Tabii ki.
Olsun biz 90'ları biliyoruz ya. Yani. Nereden nereye gelmiş. Aslında şöyle bir şey oldu. Biz hani IE6'yı diyoruz ya kötüydü diye. Bundan sonra hep iyileşti.
Evet evet.
İnternet Explorer ama artık kurtaramadı yani. Şimdi. Öncelikle biraz ülkeye dönelim. Bu uzun zamandır konuşmadığımız internet yasakları bugün yine gündemde.
Yine gündemde.
Çünkü milletvekillerine yasak yokmuş.
Ya o şeye de şeyi hatırlattı bana. Geçtiğimiz aylarda bir NATO zirvesinde yine şey ortaya çıkmıştı. Yabancı gazetecilere falan yasak yokmuş. Onların network'üne Türkiye'ye misafir olan. İlginç. Bütün yasaklar bize, vatandaşa.
Evet.
Ama milletvekillerinin de hangi siteye girdiğini, hangi siteye çıktığını logluyorlarmış.
Loglasınlar ne olacak?
Yani... Zimmetli memur bu bilgileri tutuyormuş.
Adamın dokunulmazlığı var. Ne yapacaksın yani? Bir şey, yani, bir şey yani. Olacağından değil.
Aynen.
Hayır, şimdi ben şunu merak ediyorum. Şimdi biz biliyorsun bu yasaklara karşı olduğumuz için biz pornocuyuz biliyorsun.
Evet.
O sektörün ileri gelenleriyiz biz. Şimdi milletvekilleri filtresiz giriyor. Onlar da mı pornocu? Hadi biz onlara dersek ne olur?
Onlar şey bizi korumak için tabii, tabii. Giriyor. Ya da işte deyin.
Hayır işte isim takmanın zararları. Bir gün kendine döner.
Hayır. Doğru. Doğru. 22 Kasım geliyor.
Evet. Bakalım ne olacak göreceğiz. Bir şey olmayacak aslında. Yani sonuçta filtresiz kısmı da devam ediyor. O kadar tepkiden sonra. Gerçi o filtresiz kısmı da filtreli de neyse.
Sonra çıkacak acısı
evet.
İşte.
Yani bizim derdimiz o işin yolunu açmasıydı. İtirazlarımız.
Tabii tabii tabii. Mahkemeler şeyler artacak yavaş yavaş işte.
Bu hafta lansman açısından fakir bir hafta geçirdim ben Levent abi. Yani Asus'un bir iki lansmanı vardı ama haber çıkmadı. İşte ZenBook piyasaya giriyor. Orada bir tek şeyi söyleyebilirim. 900 Ultrabook diyelim biz.
Ben ikisine de gidemedim. Şimdi Asus ZenBook diye kendisi isim koymuş. Evet. Aslında bu bizim Ultrabook. Konuştuğumuz Ultrabook konsepti.
İlk haber şu, $999 satmayı başarıyorlar. Çünkü onun için daha geçmişte kaç 1-2 hafta önce konuştuğumuz zaman hala şey sürüyordu. Ucuzlatmaya çalışıyorlar laptopu.
Evet.
Şimdi i3 ile işlemciden kısmışlar. Bir SSD kısmı kalmış. SSD pahalı ya.
Doğru.
İşte onun ya 64 ya 128 olma olayı varmış para fiyat durumuna göre. Ama sonuçta 999'u bir şekilde tutturacaklar.
Fakat şimdi şey sen işlemciden kıstılar deyince benim suratım asıldı. Çünkü Ultrabook'un özelliği neydi? Çok ince, çok hafif bilgisayar ama güçsüz değil.
Evet.
Yani daha önce Intel'in hani low voltage işlemcileriyle uğraşılan bilgisayarlar da inceydi, hafifti, güçsüzdü. MacBook Air o kadar güçlü bir bilgisayar değil. İşte Intel'in Ultrabook konsepti pil ömrü iyi, performansı güçlü, ince, hafif idi. Performansı kestin mi? Artık eskisi performansı kalmıyor. Kestim. Ekranı, bilgisayarı biraz kalın yaptım falan. Bütün konsept hafif hafif. Onu değiştirdim, onu kestim, bunu biçtim. Tamam, bitti gitti. Ben üzüldüm. Ben Asus'tan çünkü Ultrabook konusunda umutluyum.
Şöyle, hayır. Parayı verirsen iyi bir şey alırsın. Sonuçta 999 olan
anladım.
İyi bir olacak.
Anladım. Ha şey var.
Tabii canım.
Benim istediğim gibi makinede var ya. Yani.
Ama işte o zaman da laptop güzel. Fiyatına geliyor. Şimdi orada belki i3 şunu cezbettirebilir. Hani tabletten performans düşüklüğü olduğu için kaçmak isteyenler var ama işte tabletin taşınabilirliğinden de vazgeçemiyorsun.
Evet. Ya işte kullanımın tamamen farklı olacak. Yani
valla ne kadar farklı olduğu tartışılabilir ya. Yani
ya çünkü ne yaparsan yap bir notebook'un taşınabilirliği hiçbir zaman bir tablet kadar olamaz yani mümkün değil.
Tabii. Yine tablet de dergi kadar.
Dergi kadar artı yine de bir Ultrabook'u çok ince bir kılıfla gayet hafif yani gayet sade bir şekilde taşıyabiliyorsun. Orada ben en çok beni şey düşündürüyor. Şimdi tabletlerin ekranları çok güzel. IPS panelli falan filan. Evet. Şimdi bir Ultrabook'tan ben cayarsam bundan cayarım. Yani ekranın kalitesinden biraz şüpheliyim çünkü ben en çok fotoğraf için de kullanacağım.
İşte ama şimdi Core i5'i sen fotoğraf için kullandığın zaman o vaat edilen 8 saatlik pil ömürlerini falan hiçbir şekilde göremeyeceksin.
Tabii.
Ama bir iPad'de sen ya da bir işte Android tabanlı bir tablette çok ciddi pil sürelerini görüyorsun.
Evet.
Öyle.
Notebook'ta şu anda mümkün çünkü içinde kullanılan işlemci Asus değil, bir Atom değil.
Tabii.
Core i5.
Şimdi şöyle düşünün, yani 1000 liranız olsa, ya yani 1000 dolarınız olsa, sonuçta 2 tane 1000 dolarınız varsa tamam gidip hem tablet alırsınız hem Ultrabook alırsınız, başka bir şeye gerek kalmaz evet. Da. Bir tane 1000 dolarınız varsa hangisini harcarsınız? Soru bu. O yüzden biraz para durumu nedeniyle ikisi birbirine çakışır gibi oluyor.
Valla bence olay klavye.
Evet klavye.
Bana tablet yaramaz. Çünkü ben her zaman okuduğum kadar yazmak durumundayım işim icabı. Evet, okuma kısmını tabletle hallederim de yazma işinde tablet bana tabii ki istediklerimi
işte,
vermeyecek.
Orada işte Transformer'ın üstünde durmamın sebebi oydu. En güzel klavye entegrasyonu orada.
Yani o var. Ama hani mesela işte dediğim gibi ben kendi ihtiyacımı biliyorum. Bana bilgisayar lazım.
Evet.
Çünkü klavyeyi bırak. Ben ne istiyorum? Monitöre bağlamak istiyorum. Klavye mouse'a bağlamak istiyorum falan filan. Bana bir laptop lazım, bilgisayar lazım. Ha ama bu bilgisayarın hafif olmasını ve yani kolay taşınabilmesini istiyorum. O yüzden Ultrabook ilgimi çekiyor. Ama şeyse sadece tüketiyorsan tableti düşün.
Evet. Oyun dünyasına geçiyorum o zaman. Tamam. GTA 5 duyuruldu.
Grand Theft Auto 5. Evet. Grafikleri çok güzel gözüküyor videosunu izledim.
Dehşet gözüküyor.
Dün
doğru.
İzledim.
Bunun geçen hafta aslında bahsetmiştik ama trailer'ı yayınlamamıştı galiba.
Evet, geçen hafta ortalık karışıktı ya Özkan. Sahte videoları falan vardı evet. Böyle şey. Çünkü çok önemli oyun olduğu için hani herkes
hit toplamak için
hit toplamak isteyen atladı ortaya. sahte inceleme falan konsepti de var ya günümüzde şey. Videoda bile sahte inceleme yapmayı başardı insanlar.
Valla Google olsam dünyada şöyle bir 1000 tane delikanlı yürekli genç alırım. Kardeşim şu çakma içerikleri bulun bana listeleyin. Bunları artık sonsuza kadar içerimden yani, çıkartacağım yani. Derim yani.
İşte bu hafta sular duruldu. Resmi trailer'ı geldi. Grafikler dediğim gibi çok güzel. Ben oynamayacağım yine. Ama hani insanlar tabii ki kapışacak. Günlerini, haftalarını, aylarını verecek. Çok önemli bir oyun. Bakalım.
Evet. Şimdi bir haberde Battlefield'den geldi. 5 milyon satmışlar. Ki bu şu an artıyordur yani.
İlk gün mü? İlk hafta, ilk gün galiba.
Evet. İlk.
Şimdi inanılmaz bir şey.
İlk haftasında 5 milyona ulaşmış. Daha da satacaktır. Çünkü bir de şimdi şeyler var yani herkes her oyunu bekleyenler var. Nasıl çıkacak çünkü bir de öyle bir şey var.
Tabii yılbaşı hediyesi diye bekleyenler var. Tabii. Hani çocuk kendisi alamıyor da işte ana babadan istiyor falan.
Balon çıkması da mümkündü. çıkmayınca şimdi onun da etkisiyle bir alan olacak.
Single player kısmı balon çıktı ama.
Vallahi hiç bakmadım bile.
İşte single player kısmı balon çıktı. Ama multiplayer %100 tatmin ediyor diyorlar. Evet. Hani single player'ın hayal kırıklığını şimdi affettiriyor diyorlar.
Single player'ın hayal kırıklığı bile değişken bir şey. Bana hiç koymasalar ruhum duymaz. Yani şeyin single player'ı olmasın evet. Oyunda. Aa yokmuş derim.
Ama işte ben mesela single player'ı olmasa almayı düşünmem. Yani, ben multiplayer çok fazla oynayacak değilim çünkü.
Oyun çok bariz bir şekilde multiplayer için hazırlanmış.
En baştan beri öyleydi
evet,
zaten.
O yüzden hiç oradan pek fazla vurmuyorlar sevenleri, oynayanlar en azından. Hani hayal kırıklığına yaratmıyor o açıdan, alanlar açısından.
Ama çok sunucu sorunu var.
Sunucu sorunu şöyle, 5 milyon kişi alınca tabii EA olsan çöküyorsun. Bu konuştuğumuz saatlerde olması lazım. Bir bakıma giriyor Origin serverlar. Ve hem kapasite arttırıyorlar hem de serverlardaki sorunları giderecekler. Özellikle sorun şeyde çıkıyor. 64 kişilik haritalarda çok ciddi lag sorunları çıkıyor.
PC tarafında.
Evet. Onun dışında pek fazla sorunla karşılaşmıyorsun. Ben bir iki grafik sorunuyla karşılaştım. Sniper alınca çok uzaktan grafikler birbirine giriyordu bazı haritalarda. Onun dışında sorun olarak söyleyebileceğim tabii ki şey dolu server bulmak çok zor oluyor bazen. Boş server olmak. Yani bir kişi var böyle tam görüyorsun daha tıklama hızına yetişemeden doluyor.
Peki şey nasıl? Şimdi ben multiplayer olarak hayatta en çok oynadığım oyun Halo 3, Halo Reach.
Evet.
Şimdi Halo Reach'i özellikle her şeyden şimdiye kadar oynadığım, çok oynadım Xbox'ta. En büyük sıkıntı şudur. Bir oyun oynayayım işte filanca türde oyun oynayayım dediğinde işte dakikalarca ekrana bakarsın. Hani oyuncu aranıyor, oyuncu bulunuyor. İşte var olan oyuncu. İşte hele bir de mesela 18 kişilik falan haritaya girmeye kalktın mı? O 18 kişi oluşana kadar bazıları çıkar listeden yeniden arama başlatılıyor der falan. Dakikalarca böyle o ekranı öyle her köşesinde ezberlersin artık. Nasıl burada? Hele 64 oyuncu diyorsun. O 64 oyunculuk liste nasıl doluyor?
Şöyle zaten biliyorsun BattleLog'u. Oraya giriyorsun. Bak serverları filtreliyorsun.
Tamam.
Boş bulduğun anda giriyorsun bulabilirsen. Bir anda oyunun içindesin zaten.
Peki şu var mı? Şimdi ben bu sana anlattığım Halo'da verdiğim örnek şu. Halo'da var olan oyunun ortasına dalamazsın.
Ha bunda dalıyorsun.
Oyun başına. Bunda o olay tabii, var değil tabii, mi? Tabii. Ha tamam
şey o zaman. Şey değil mi? Başlığı bulduğun anda dalıyorsun.
Anladım. Ama orada şöyle bir sorun oluyordu. Ben onu da yanılmıyorsam Medal of Honor'ın multiplayer'ında yaşadım. Bazen oyun bitmek üzere.
Evet.
Yani oyuna giriyorsun. Na neredeyiz şimdi falan diye diyorsun. Daha tabii, hani 30 saniye olmadan maç bitiyor.
Doğru o başına geliyor abi.
Evet. İşte Halo'da verdiğim örnekte şu var. Sıfırdan başlıyor maç. Hmm. O yüzden hani grup toplanıyor, bekleniyor falan filan. Farklı yaklaşımlar.
Evet.
Multiplayer'a.
Valla grafikleri falan performans açısından değerlendirirsem betasından çok daha iyi.
Hmm.
Yani ben birçok ayar ultra olarak açabildim 460 GTX'de. Şeyde betada o kadar açamıyordum. O sorunları halletmişler. Mesela yerin içine giriyordu. Adam öyle gidiyordu. O tip saçmalıklar gitmiş.
O zaman şöyle diyebilir miyiz? Sen diyorsun ki 460'da bayağı ayarı açabildim.
Evet.
560'ı olan tam bayağı oturacak. Mutlu
tam,
olur.
Tam oturur.
Mutlu 560, olur. Evet. Çünkü ben 560 GTX'i çok önemli bir kart olarak görüyorum. Hani GeForce 500'lü serinin en güzel fiyat performans kartı o bence.
Doğru.
Yani üzerine çıktı mı fiyat patlıyor çünkü. O zaman 560 sahipleri yüzleri güler
evet,
yani.
Yeni ekran kartı alacaklar onu düşünsünler.
Evet.
Bu hafta Başka neden bahsedeceğim? Steam'e girecektim ama yani yok pek tadı tuzu yok şey. Steam'in. Evet, açık evet. Söylemek gerekirse. Evet.
Öyle çok özel bir indirim paketi yani falan çok yok.
Flash bir oyun yok ve tabii ki indirimler var. Mesela bu neymiş? Conflict the Night Ops. $7 düşmüş. Ama yani çok böyle yani gidin saldırın diyebileceğimiz bir oyun. Şu anda listeye bakıyorum da göremiyorum. Onun dışında tabii ki şeye doğru geri sayıyoruz abi. Skyrim geliyor.
Şimdi birazcık da Rage'den aradıklarını bulamayınca Bethesda herhalde şey yaptı.
Evet.
Skyrim'e daha da ağırlık verdi.
Çünkü Skyrim garanti satacak.
Yani Rage farkındaysan unutuldu bile.
Tabii o gitti.
Yani çok yeni bir oyun, o kadar iddialı oyun.
Şuradan belli abi bak. Şu anda zaten ön siparişte. Ön siparişte normalde nedir? Oyunun yanında bir şey verilir.
Evet.
Ama yok. Ve tamam. Ön sipariş fiyatı bile $60.
Bunun bir şeyi var. Collector's Edition paketi var.
O ayrı.
Koliyle geliyor. Kutu, evet. Kutu dememek lazım. Koliyle geliyor. İçinden ejderha falan çıkıyor. Bayağı bir evet. Masayı işgalleyecek şeyde. Yani önemli bir oyun. Ben de merakla bekliyorum. Tabii ki benim klasik sloganım ucuzla hiç alacağım. $60 hiçbir oyuna vermeye niyetim yok.
Benim gözüm yine gitti gidiyor da key satanlarda olacak. Hmm. Çünkü sonuçta single player bir de.
Ama işte fiziksel olarak satın alamıyorsun Murat. Ben 10 sene sonra tozlu raflar evet. Yaparsak getiremeyeceksin onu.
Doğru evet.
Steam'i açıp göstereceksin. Kutusunu getiremeyeceksin. Ben kutulu almayı seviyorum da pahalı.
Pahalı pahalı.
Hele yani key artık bayağı mesela şimdi Battlefield 3 için 35 lira mı ne diyorsunuz? Evet. Çok iyi fiyat.
Tabi. Rusya'dan geliyor.
60 dolar alacağına çok iyi fiyat. Yalnız o akışa bir taş konacak mı merak ediyorum.
Oradaki konulabilecek şey tek taş şu. Rusya'dan geliyorsa key sadece Rusça çıkar oyun. Heh. Orada patlarsın. Ama saçı şu anda oldurur. Öyle bir şey gözükmüyor. Bu işte ilginç olan 60 dolara ön siparişte. Yani hiç affı yok. Şey yok. Bir şey yok. İnsan bir hani eskiden şey yaparlardı. Bir armor verir. Silah verir. Şunu
yani
hiç yok.
Ön siparişin bir esprisi, vardır. Hiç yok. Hayret. Bu oyunda kısmışlar ama yine bazı oyunlarda o devam ediyor.
Evet. Bu satacağı şey, garanti oyunlarda hiçbir şey koklatmıyorlar yani.
Evet. Şey devam ediyor yine. Ne? Indie oyunlarda evet. Humble Bundle devam ediyor. Bu sefer Humble Bundle'da 3 oyun var. Bir tanesini mutlaka görsünler oyuna meraklı olanlar. Şimdi Meat Boy diye bir oyun çıktı geçen aylarda. Hı. Onu yapanlar 1-2 günde oturup canları sıkılmış bir oyun daha yapmış. Hı. The Binding of Isaac diye. Bu biraz hastalıklı bir hayal gücünün ürünü. Çizimlerinden, konusundan belli. Oyunda acıların çocuğu Isaac'i yönetiyoruz. Gözyaşlarıyla düşmanlarını boğuyor. Şeyde de konusu da şey, Hristiyan dinci annesinden kaçıyor çocuk. Çünkü annesi kurban edecek çocuğu. Öyle şey geliyor. Hani gayipten sesler duyuyor. Annesinden kaçan acıların çocuğu Isaac Bodrum'a dalıyor. İşte gözü hep yaşlı, şu uykusuz nergesinde Fırat var onun gibi. Gözyaşlarıyla düşmanlarını boğuyor zaten. Ya $5 alıyorsun. Normalde bir tek bu Isaac'i $5 satıyorlar. Orada işte Humble Bundle'da 3 oyunu $5, hatta 4.60'a falan veriyorlar. Bir baksınlar yani görülmeye değer bir oyun.
Yani bizde kimsenin canı sıkılıp küçük Emrah'ın acıları diye bir şey yapmıyor mesela.
Aslında yapılabilir. Tecavüzcü coşkundan kaçıyorsun falan gibi. Ya bak ama biz her bölümde böyle fikirler yaratıyoruz ve bir işe yaramıyor. Bunları oturup kendimiz yapsak
ya, değil mi?
Bir şeye yarayacak. Burada şey çıkmış, benden yine gündem dışı oyun haberleri. Ha. Anadolu Kartalları'nın oyunu çıkmış. Ha, evet. iPod, iPad ve iPhone'lara.
Biz gidemedik o lansmana, evet.
Murat iyi ki gidemedin diyeyim. Ya ne şimdi olmuş? Çok iyi bir PR'cıları var. Bana çok yardım. Ben de havacılık takıntılı olduğumdan bu evet. Şeyin üzerine atladım. Filme de gideceğim bu hafta sonu inşallah. Bu haberin üzerine atladım. Takip ettim. Şimdi en son ilk önce bir ekran görüntüsü geldi. Muhteşem güzel bir uçuş simülasyonu görüntüsü. Fakat o uçak Amerikan
evet,
uçağı.
Evet ben de gördüm Amerikan uçağı.
Şimdi dedim ki arkadaşlar bu uçak Amerikan uçağı. Forster. Hatta hani kuyruğundaki yazılara bakarsak işte Japonya'daki bilmem ne 35. şey av üstü şeyinin filosunun bu ne uçağı yani bu kadarına kadar belli. Ama bültende işte Türkiye Forster'ı Türkiye'nin uçakları falan diyor. Ne iş dedik? Yanlış görüntü gelmiş dediler. Doğru görüntüler geldi. Felaket. Yani şimdi kusura bakmasınlar ben Türkiye'de yapılan her oyunu desteklemek istiyorum. Her bağımsız oyunu da destekliyorum işte. Her hafta böyle indie bundle falan bir şeyler anlatıyorum insanlar. Ne kadar ilgileniyor bilmiyorum ama. Arkadaş 10 kişilik ekibin 3 aylık 3 ayda geliştirdiği simülasyon. İşte Türkiye'nin en gelişkin simülasyonu falan diyorsun. Ortadaki malzeme maalesef Commodore 64'ün biraz kabacası kalitede grafikler. Amiga, hatta hani Amiga düzeyinde demeyeyim. Çünkü Amiga'da o oyunu çıkarsan satmazdı rezil grafikleri diye. Şimdi 10 kişilik ekip 3 ayda çalıştı. Türkiye'nin en gelişkin simülasyonunu yaptı. Sonuç bu mu? Buysa vay babam vay, yani yanmışız biz. Üzüldüm. Çünkü ben hani dediğim gibi desteklemek istiyorum. Yani düzgün bir şey olsa özel program yapacaktım ben Teknoseyir'de. İşte Anadolu Kartalları oyunu çıktı simülasyon memülasyon diye. Şimdi maalesef hani gördüğüm yerde kaçmayı durumundayım. Ya kusura bakmasınlar, PR ajansları çok kendini parçalıyor. Çok iyi insanlar, ilgili insanlar. Gecenin köründe mail atıyorsun, yanıtı geliyor falan. Ama oyun felaket. Hmm. Filmi güzeldir inşallah.
İnşallah. Bu arada Duke Nukem Forever'ın fiyatı da $19'aymış.
Benim sınırıma yaklaşıyor yavaş yavaş. Ama ben Duke Nukem Forever'a $5 vereceğim. Daha fazla etmez kesinlikle.
Evet, kapatırken TeknoSeyir ile ilgili bir şeyler diyelim mi?
Şimdi bayram. Murat, sen genelde TeknoSeyir'in yayın akışını planlıyorsun.
Evet, bayramın...
Bayramda ne yapıyoruz?
Pazartesi ve salıya denk gelen günlerinde bir şey yapmıyoruz.
Pazar zaten yokuz. Tabii. İlk gün. Pazartesi, salı iki günde tatil mi yapalım?
Evet, çarşambadan itibaren tekrar başlarız.
Çarşamba, perşembe, cuma, o zaman üç gün
evet,
TeknoSeyir var. Çünkü bayramda çok düşüyor izleme oranları. Şey ziyan olacak.
Tabii.
Güzel bir şeyler koysak akıp gidecek.
Hepsi güzel.
Yani akıp gidecek. O yüzden iki gün pazartesi, salı bize müsaade.
Bu arada tüm introları da ekledik.
Evet.
Hepsinin artık bütün bölümlerimizin introları var. Otoseyri de ayrı bölüm yaptık bu arada. Tepeden görebilirler.
Yeni introlar, yeni müzik.
Evet. Beğenildi de galiba. Evet, evet. Şikayet yok şu anda.
Şikayetler kesildi. Çok daha modern.
Özgün.
Müziği özgün. Görüntüsü özgün.
Evet.
İstediğimiz gibi oldu. Ya bizde bazı şeyler geç oluyor ama oldu mu...
Evet,
iyi oluyor. Yani zaten o yüzden gecikiyor. Yarım yamalak bir daha değişecek bir çözüm yapmak yerine
evet.
Kalıcı bir şey yapalım diyoruz. TeknoSeyir'de işte yıl sonuna doğru hızla ilerliyoruz. Bakalım 200 programı geçeceğiz mi?
Geçebiliyor olmamız lazım. Ben şu an saymadım da 170 küsürlerdeyiz galiba.
Az değil.
1,5 ay sonra dolduruyoruz.
Az değil. Evet. İki şeyler dahil değil buna. Gündemler yok, dahil değil. Hiç. Çekip çöpe attığımız nice bölüm var beğenmeyip evet. Bir daha çektiğimiz ya da
gerçi hani... onlar hep ilk baştaydı abi, artık bir daha öyle bir şey yapmıyoruz.
Amatörlüktü. Şimdi bir şey izleyicilerimizden, müdavim izleyicilerimizden birisi şey demiş, mesaj atıp ya çekim hatalarınızı ayrı bölüm haline, hani bonus haline getirin ya. Demiş ama ya şimdi bunu söylemek çok zor ama kimse inanmayacak ama yok ki çekim hatası. Yani 4 tane biliyorsunuz bir yılda 4 tane 5 tane hani öyle...
Çekim
hata denecek şey var. Genelde biz çekiyoruz, yayınlıyoruz. Ve ufak tefak şeyleri hani ne bileyim işte Intel diyeceğine AMD diyorsun. Onu da genelde yayınlıyoruz yani çünkü hani sonradan düzeltilerek. Çok böyle ağızdan kaçmış da düzeltilmemiş 2-3 şey oluyor. Ben de genelde onları kendim fark ettiysem not düşüyorum hani yorumlar kısmına. Şey demişim. 16 bit işlemcilerde işte Texas Instruments'ın işlemcisini anlatırken register'lar bellekte duruyor diyeceğime işlemcide duruyor falan demişim. Düzeltiyoruz not düşüp. Öyle bir çekim hatası çok olmuyor. Dekor mekor da yıkılmadı şimdiye kadar. Borsa havlıyor bazen.
Evet.
Kapı çalıyor. Onlar da eğlence şeyler değil.
Birkaç tane yine de çıktı. Yani komik olan.
Şu anda 3-4 tane var.
Evet. Onları yayınlarız.
Evet.
Artık 200 de mi yayınlarız yoksa işte
yılbaşında şey yaparız bilmiyorum.
O zaman karar vereceğiz ona.
Değil mi?
Evet. Bir şey diyor musunuz?
İyi bayramlar.
İyi bayramlar.
Ne diyelim?
Evet, bir sonraki programda görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.